Ayrım 45.
Sınır konmayan suçlama özgürlüğü siyasetin temeli haline gelmişti. Hemen hiçbir değere saygı gösterilmiyor, politikacılar rakiplerini çılgına döndürmek için her şeyi yapıyordu. İsmet İnönü'nün damadı gazeteci Metin Toker'in şu saptaması, o dönemdeki siyasi ortamı anlatması bakımından ilgi çekicidir. Moskovacılık suçlaması demokrasi tarihimizde ilk kez CHP militanları ve fanatikleri tarafından DP'ye karşı icat edildi. Bunlara göre DP Moskova'nın emrindeydi. Hatta bazıları bu partinin Ruslardan para aldığını iddia edecek kadar ileri gidiyordu. Tek partiden çok partiye Metin Toker, Milliyet Yayınları AK, Yalçın Kaya, Bozkır'dan Doğan Uygarlık, Köy Enstitüleri, Tiglat Matbaacılık 2001, 2. cilt sayfa 569. Atatürk'ün ölümüne, yani 8 yıl önceye dek dostluk temelinde gelişen Türk-Sovyet ilişkilerinin Moskovacılık tanımıyla vatana ihaneti içeren bir suçlama aracı haline getirilmesi, Türkiye'ye o dönemde yerleşen çok partililiğin sonuçlarından biriydi. Türk siyasi tarihine demokrasi sabıyla yerleştirilen ilkel bir parlamenterizmin dış isteğe bağlı olarak da halka değil, mali güce dayanarak işleyecek biçimde kurulduğu artık daha kolay görülebilir bir gerçektir. Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen isimlerinden ve Atatürk'ün yakın çevresinden Nadir Nadi, Perde Arkası adlı yapıtında çok partililikle dış yönlendirmeler arasındaki ilişkileri inceler ve şöyle söyler. İnönü'nün direktifiyle girişilen tepeden inme demokrasi girişiminde dış politika kaygılarının rol oynadığını adeta gözümle görmüş gibi inanıyorum. Ruslara karşı yalnız kalmamak gerekçesiyle ve Batı demokrasilerinin desteğini kazanmak uğruna bu denemeye girişilmiştir. Perde Arkası, Nadir Nadi, sayfa 204, AK Yalçın Kaya, Bozkır'dan Doğan Uygarlık, Köy Enstitüleri, Tiglat Matbaacılık, AŞ, 2. cilt, sayfa 565. Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Kenan Öner, çok partililiğe geçişteki zorlamaları ele alan konuya en yakın tanıklardan biridir. Siyasi Hatıralarım ve Bizde Demokrasi adlı kitabında geçiş sürecinde yaşanan olayları kendi açısından irdeler ve bilinmeyen birçok konuya açıklık getirir. Demokrat Parti'nin kuruluşundaki parasal ilişkiler konusunda ileri sürdüğü savlar önemlidir. Öner'e göre Cumhuriyet Halk Partisi Celal Bayar'a bir muhalefet partisi kurmak için çok ısrar etmiş ve bu iş için para yardımı bile yapmıştır. Siyasi Hatıralarım ve Bizde Demokrasi Kenan Öner, 12. bölüm sayfa 22, AK Yalçın Kaya, AGE sayfa 568. Demokrat Parti 7 Ocak 1946'da kuruldu. Kuruluşun görünürdeki nedeni 4 CHP milletvekilinin Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü 1945 Haziran'ında meclise TBMM'nin hükümeti denetleyebilmesi, anayasa ile bağdaşmayan yasaların değiştirilmesi ve seçimlerin serbestçe yapılması için önerge vermeleriydi. Dörtlü takrir diye ünlenen önergeleri reddedilen bu milletvekillerinden üçü CHP'den çıkarıldı. Celal Bayar istifa etti. Dört milletvekili zaman yitirmeden yeni bir parti kurmak için basın yoluyla muhalefete başladılar. Yaygın olarak demokrasiye ve çok partililiğe geçiş olarak tanımlanan sürecin biçimsel oluşumu böyle başladı. Demokrat Parti'nin ilk genel başkanı Cumhuriyet döneminin etkili isimlerinden Celal Bayar oldu. Oysa Celal Bayar daha birkaç yıl önce kendisine Şemsettin Günaltay tarafından yapılan yeni bir parti kurma önerisine hayır, ben yeni bir Miralay Sadık Bey, Hürriyet ve İtilaf'ın kurucusu, yazarın notu, olmam diyerek reddedecekti. İkinci adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 4. basım 1983, 3. cilt sayfa 23. Ayrıca yeni bir partiye girmeyeceğini İnönü'ye de söylemişti. Ancak daha sonra ne düşündüğü, nereden nasıl bir güvence aldı ise yeni partide hem kurucu hem de genel başkan oldu. Celal Bayar'ın zorlanarak verdiği karar o günlerin en beklenmedik siyasi olayıydı. AGE sayfa 23. Daha başlangıçta sert bir muhalefet yürüteceği anlaşılan Demokrat Parti, Nisan 1946'daki belediye seçimlerini boykot etti. ama Temmuz'da yapılan genel seçimlere katılma kararı aldı. Mareşal Fevzi Çakmak'ı listesinden bağımsız aday gösterdi ve örgütlenmesini tamamlayabildiği yerlerde seçime katılarak 62 milletvekili kazandı. Bu sonuç, çoğunluk sisteminin uygulandığı bir seçimde yeni kurulan bir parti için büyük başarıydı. Buna karşın seçimden hemen sonra 465 milletvekilliği için ancak 273 aday gösterebilmiş olmasına, Büyükler Rus Gelişim Yayınları 5. cilt sayfa 3008 ve somut bir kanıta dayanmamasına karşın seçimde hile yapıldığı ve iktidara gelmelerinin önlendiği savıyla saldırgan bir siyasi kampanya başlatıldı, mitingler düzenlendi. İstanbul basını genel olarak Demokrat Parti'yi, özel olarak da bu kampanyayı destekledi. Genel seçimlerden 6 ay sonra 7 Ocak 1947'de 1. Büyük Kongre düzenlendi ve partinin mücadele yöntemleri saptandı. Kongreye katılan kimi delegeler, Türkiye'nin o günlerde içinde bulunduğu siyasi koşullara uygun düşmeyen bir heyecan ve ataklık içindeydiler. Devrimden, ihtilalden, hürriyet için ölmekten söz ediliyor, isyanın, ihtilalin bir hak olduğu, bunu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin 13. maddesinin öngördüğünü ileri sürüyorlardı. Menderes'in dramı, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, İstanbul 1969, sayfa 198. Özenle hazırlandığı belli olan konuşmalar, önergeler ve kongre taktikleriyle delegelere büyük bir davaya katılmanın coşkusu verilmeye çalışılıyor. Parti üyeleri çetin bir mücadeleye hazır olmaya çağrılıyordu. Hürriyet misakı, özgürlük andı adı verilen ve Türk siyasi tarihine bu adla giren ünlü bildiri bu kongrede kabul edildi. Bildiriyi hazırlayan Adnan Menderes'in başkanı olduğu Ana Sorunlar Komisyonu, kongre komisyonundan çok bir devrim karargahı havasındaydı. Bir üye bu havayı daha sonra şöyle anlatacaktır. Kendimizi Fransız ihtilalinin ilk isyancıları gibi görüyorduk. 1946 seçimlerinde değil millet olarak, kişi olarak da tahammül edilmesi mümkün olmayan bir zulme uğradığımız kanısındayız. Kimimiz Danton, kimimiz Robespierre gibi konuşuyorduk. Daha sonra bize Mareşal'in, karılarınızın ırzına geçer gibi reylerinizi çaldılar diye çıkışacağı bir oy hırsızlığına inanmışız. Komisyonu etkimiz altına alıyoruz. Toplu harekete geçmek, ayaklanmak ve bütün milleti ayaklandırmaktan söz ediyoruz. Bir komisyon değil, sanki tek bir kibritle parlayacak petrole bulanmış bir bez yumağı gibiyiz. AGE sayfa 198. Haziran 1949'da yapılan 2. Büyük Kongre aynı hava içinde üstelik daha da sertleşerek hükümete gözdağı veren söylevler yasa dışı tehditler içinde yapıldı. Aradan geçen 2 yıl içinde ülkenin birçok yöresinde mitingler yapılmış, yurt içi yurt dışı ilişkiler geliştirilmiş ve aşırı bir özgüven havası içine girilmiştir. Birinci kongrede kabul edilen hürriyet misakına benzer biçimde bu kongrede husumet andı, düşmanlık andı adı verilen ve hükümete verilen bir ultimatum niteliğinde olan bir başka bildiri kabul edildi. 1950'de yapılacak seçimler için izlenecek yol ve yöntemin belirlendiği husumet andında hürriyet misakında dile getirilen konuların hükümet tarafından yeterli ciddiyetle ele alınmadığı, antidemokratik yasaların değiştirilmediği ve seçim güvenliğini sağlayacak değişikliklerin yapılmadığı dile getiriliyordu. Bildiriye göre CHP yaklaşan seçimler için bir tertip hazırlığı içindedir. Ancak ayaklanma dahil her yolla karşı çıkılacak olan tertip ne pahasına olursa olsun önlenecektir. CHP bir ayaklanmayla karşı karşıya olduğunu görmeli, adımlarını ona göre atmalıdır. Demokrat Parti, CHP'nin söylediği gibi irtica yanlısı bir parti değildir. Aksine Cumhuriyet Halk Partisi irticayı körükleyen tek kuvvettir. CHP'nin dış siyaset tutumu kararsız ve çekingendir. Türkiye'yi Atlantik Paktı dışında bırakmıştır. Husumet andında yazılanlar bunlardır. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna'ya Arba Yayınları 2. baskı 1995 sayfa 652-653. İkinci Büyük Kongre'de Türk Ceza Yasası'na göre suç olan konuşmalar yapılır. Ancak hükümet konuyla ilgili yasal bir girişimde bulunmaz, İsmet İnönü'nün Celal Bayar'la görüşmesi ile yetinilir. İzmir Milletvekili Mehmet Harmandalı, kongrede oylarımıza tecavüz edenlere, ırz ve namusa tecavüz edenlere yapılan muamelenin aynısı yapılacaktır derken, Manisa'nın bayan delegesi Ümmü Bala, gerekirse silah kuşanacağım der. Manisa'nın gözleri görmeyen delegesi Nuri Kuşçuoğlu'nun sözleri son derece etkileyicidir. Delegelere seçim sandığının başında çekilen ızdırabı bir kör görür ve bağırırsa, gözü gören nasıl bağırır ve ne yapar siz düşünün diye seslenir. İzmir delegesi Osman Kapani, açık bir meydan okumayla seçim hilelerini bir daha hortlatmayacağız. Önümüzdeki seçimde hayatlar tehlikeye girmeden hile yapılamayacaktır derken, İstanbul delegesi Ali Çekiç, ayaklanmanın gerektiğinde meşru bir hak olduğunu ileri sürer, tehdidini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi'nin 13. maddesi, insanlara zulme karşı isyan hakkını vermiştir diyerek meşrulaştırmaya çalışır. AGE sayfa 653. Demokrat Parti 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimlerde oyların %53.3'ünü alarak 487 milletvekilliğinden 408'ini kazanıp iktidara geldi. Arkasında her türlü yasal değişikliği yapabilecek bir meclis çoğunluğu ve Dünya Savaşı sonrası koşullarının yön verdiği dış destek vardı. Cumhuriyet Halk Partisi birçok uluslararası ve özellikle ABD ile değişik ikili anlaşmalar imzalamış, Demokrat Parti'ye benzer anlaşmalar için gerekli siyasi ortamı hazırlamıştı. Türkiye'nin uluslararası siyaseti yaygınca sanıldığı gibi 1950'den sonraki DP iktidarınca değil, daha önceki CHP hükümetleri tarafından Batı'ya bağlanmıştı. Batı'ya bağlanma şimdi Demokrat Parti tarafından üstelik daha da yaygınlaştırılarak sürdürülecekti. Cumhuriyet devrimlerini koruyan devrimci bir irade artık yoktu. Demokrat Parti'nin yaygın ödüncü tutumuna karşın terakkiperver ya da serbest fırkanın yaşadığı sonla karşılaşma olasılığı pek görülmüyordu. Geçmiş de, gelecek de artık Demokrat Parti'ydi. Bastırılmış duygular, geçmişe dayanan siyasi kinler ve tutucu özlemler hızla yayılıyordu. Bu tür olumsuzluklar CHP döneminde başlamıştı ama DP döneminde artarak yoğunlaşıyordu. Dünyanın en büyük devriminin yapıldığı, öncekilerle ölçülemeyecek önemde yeni devrimler yapılacağı söyleniyor. Demokrat Parti'nin 200 yıl iktidarda kalacağı ileri sürülüyordu. Menderes'in dramı, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, İstanbul 1969, sayfa 206, 207 ve 251. Adnan Menderes, 29 Mayıs 1950'de mecliste hükümet programını açıklayan ve önemini belki de hala koruyan bir konuşma yaptı. Konuşmanın önemi, bugün de sürmekte olan Atatürk karşıtı bir anlayışın alışılmadık bir ölçüsüzlük içinde dile getirilmesi ve Kurtuluş Savaşı dahil Cumhuriyet döneminde yapılan hemen her şeyin yatsınmasıydı. Ulus devleti hedef alan ve dış isteklere dayanan ekonomik siyasi bir program ilk kez bu denli açıklıkla dinlendiriliyordu. Devlete karşı politika resmen devlet politikası haline getiriliyordu. Menderes konuşmasında 9. Büyük Millet Meclisi'nin yani milletvekillerinin %84'ünü DP'lilerin oluşturduğu meclisin Türklerin milli tarihinde çok ayrı ve önemli bir yeri olacağını söylüyor ve Yüksek Kurulunuz tarihimizde ilk kez milli iradenin tam ve serbest biçimde gerçekleşmesi yoluyla milletin kaderine hakim duruma gelmiştir diyordu. AGE sayfa 205. Milli iradenin tam ve serbest olarak tarihte ilk kez gerçekleştiğini söylemek Müdafaa-i Hukuk 1. Meclis ve Kurtuluş Savaşı'nda millet iradesinin tam ve serbest olarak gerçekleşmediği anlamına geliyor. Onları yatsıyordu. Menderes, geçmişi yatsıyan inancını konuşmasının biraz ilerisinde daha açık olarak dile getirecekti. Atatürk dönemi dahil kendisinden önceki yılların siyasi olarak yitik yıllar olduğunu açıklayacak ve bu yıllarda yürütülen yanlış politikalarla ülke gelişmesinin önlendiğini ileri sürecektir. Ülkemizin geniş imkanları ve milletimizin yüksek nitelikleri göz önünde tutulacak olursa, uzun yılların boşuna harcandığı ve hatta ülkenin doğal gelişiminin hatalı ve sakat politikalarla engellenmiş olduğuna karar vermek gerekir. Milli ve siyasi denetimden uzak bir yönetimin çok uzun yıllar sürüp gitmesi, birçok hataların yapılmasına, gereksiz harcamalara ve aşırı davranışlara yol açmıştır. Böylece zamanla müdahaleci, bürokratik ve tekelci bir devlet tipi ortaya çıkmıştır. İkinci adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 4. baskı İstanbul 1983, 3. cilt sayfa 34-35. Menderes aynı konuşmada 14 Mayıs seçimlerinin bir döneme son veren ve yeni bir dönem başlatan benzersiz önemde bir olay olduğunu, bu seçimlerle ülkede şimdiye kadar yapılanlarla kıyaslanamayacak önemde bir devrimin gerçekleştiğini ileri sürer. Konuşmanın sonuna doğru abartılı savlarını sınırsızca genişletir ve Demokrat Parti'nin seçim başarısının o güne dek görülmüş olan gelmiş geçmiş bütün devrimlerin en büyük aşaması olduğunu ileri sürer. Menderes'in dramı Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi İstanbul 1969, sayfa 206-207. Şevket Süreyya Aydemir, Menderes'in 29 Mayıs 1950'de yaptığı meclis konuşması için şunları söyler. Yeni iktidarın ilk gününün pek iyi başladığı söylenemez. Hem Atatürk'ün hem gelmiş geçmiş devrimlerin yalnız hatırlanmayışı değil, bir tür inkar edilişi iyi bir başlangıç sayılamazdı. Bu tutum nedeniyle arkada kalanlarla bütün bağlar kopuyordu, bütün köprüler yıkılıyordu. AGE sayfa 208. Demokrat Parti ve kurduğu hükümetlerin programları Hürriyet ve İtilaf ya da Terakkiperver Cumhuriyet Fırka programlarında açık ifadesini bulan yüzyıllık tanzimatçı görüşlerin yinelenmesi gibiydi. Menderes, ilk hükümet programında devlet işletmelerinin ekonomik olarak verimsiz kuruluşlar olduğunu, devlet ormancılığının halka ızdırap verdiğini, bu nedenle mevcut sisteme kesinlikle son verileceğini, devlet harcamalarının asgari hadlere çekileceğini söylüyordu. Özel teşebbüsün kendisine güven içinde hissedeceği önlemler alınacak, üretim hayatı devletin zararlı müdahalelerinden ve her tür bürokratik engelden kurtarılacak, devlet tekel işletmeciliği en aza indirilecekti. İkinci adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 4. baskı İstanbul 1983, 3. cilt sayfa 37-38. Parti programının 20 ve 21. maddelerinde yerel yönetimlere yetki devri, 24. maddede devletin küçültülmesi, 43. maddede liberalizm, 48. maddede kit satışları, 51. maddede devlet tekellerinin özelleştirilmesi, 74. maddede ise iç ve dış borçlanma gerekliliği ele alınır. 20. ve 21. maddelerde söylenenler şöyledir. İl genel meclisleri, özel idareler, belediyeler, bütçelerini düzenleme ve uygulamada olduğu kadar diğer bütün görevlerini yerine getirmede gereken genişlikte yetkilerle donatılmalıdır. Şehir sınırları içindeki kara ve deniz araçlarının ve ticari işletme dilindeki diğer genel hizmet işletmelerinin belediyelere devrini doğal görüyoruz. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna'ya Arba Yayınları 2. baskı 1995 sayfa 664-665. 24. madde kamu çalışanlarının sayıca az fakat yüksek nitelikli ve verimli olması gerektiğini belirtir ve memur sayısını arttırma yönündeki eğilimlerin önüne geçilmesi kesin bir zorunluluktur der. 48. maddede ise şunlar yazılıdır. Devlet tarafından kurulmuş olan ve programın 45. maddesinde yazılı niteliklere sahip işletmeler dışında kalan tüm devlet işletmeleri elverişli koşullarla özel teşebbüse devredilmelidir. AGE sayfa 668. 51. maddedeki anlayış 48. maddenin hemen aynısıdır. Gelir amacıyla kurulmuş olan ve bizzat devlet tarafından işletilen, bu nedenle de ülkede iş hacmini daraltan, hayatı pahalılaştıran tekel fabrikalarının elverişli koşullarla özel teşebbüs ve özel sermayeye devredilmesinden yanayız. AGE sayfa 668. İstanbul basını Demokrat Parti'yi kuruluşuyla iktidara gelişi arasındaki 4 yıl içinde giderek artan bir yoğunlukla destekledi. İktidara geldiğinde ise bu desteği coşku ve yaranma kampanyasına dönüştürdü. Basının 14 Mayıs 1950 seçimlerinden önce yaptığı destek yayınları etkili olmuş, batıcı dinci oyların Demokrat Parti'de toplanması önemli oranda başarılmıştı. İstanbul basınının bugün AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı desteğin hemen aynısı 1950'lerde Demokrat Parti ve Adnan Menderes'e yapılıyordu. Hürriyet gazetesinin sahibi Sedat Simavi'nin yazdığı başyazı İstanbul basınının ortak duygularını dile getiriyor ve şöyle söyleniyordu. Çok teşekkür ederiz. Celal Bayar bizi yeni bir başbakana kavuşturdu. Bayar Cumhurbaşkanı olmuş ve hükümeti kurma görevini Menderes'e vermişti. Yazarın notu. Yıllardan beri muşmulalaşmış insanların işe yaramaz uygulamalarını o kadar kanıksamıştık ki onları eleştirmek bile içimizden gelmezdi. Adnan Menderes'in başbakanlığa getirildiğini duyunca adeta kulaklarıma inanamadım. Şu anda taptaze şahsiyetlerle yepyeni bir anlayışa, fedakar bir cumhurbaşkanına sahibiz. Bütün bunlar geleceğe güvenle bakmamız için çok güzel fırsatlardır. İkinci adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 4. baskı İstanbul 1983, 3. cilt sayfa 31.